Ayrım 17.
Ama nasıl olmuştur bu iş? Söylendiğine ve yazıldığına göre milyonlar dönmüştür ortada. Milyarlara varan krediler dönmüştür. Böylece 3 hafta önce dış politikası, iç politikası, mali politikası, eğitim politikası, yurdu batırıcı olarak görünen hükümet, 3 hafta içinde tüm günahlarından, hatalarından, yolsuzluklarından arınmış olarak kabul edilmiştir. Bu dönekler partilerinden atıldılar. Daha iyi ya, gidip iktidar partisinin hükümetinde bakan olurlar. Bakan dediğiniz adamlara şöyle bir bakın, kaç partiden aktarılmışlardır buraya gelene kadar? Bu oyun 1990'larda sürüp gidiyor. Demek ki umut etmek 5 para etmez yerine umudu mumudu gömmeli yere demeli. Bu daha doğru bir söz olur. Ölmek yaşamaktan tatlı. 800 yıldır baskı altında tutulan, baskı altında tutulduğu için yaşama haklarını alma olanağını bulamayan, bunu bulamadığı için yoksulluk ve perişanlığın her türlüsü içinde ölmeye çalışan, yaşamaya değil, halkımız, cici demokrasi yurdumuza geldikten sonra tam anlamıyla yaşama çıkmazına girmiştir. Ve şu politik buhrana saplandığımız sıralarda o, yaşamakla ölmek arasında can çekişmektedir. Bundan şunu çıkarabiliriz. Asıl buhran, yüzeydeki kabine buhranı ve partiler içi buhran değil, ülkenin köküne kibrit suyu döken ve onu karanlığın dibine doğru götüren ekonomik buhrandır. Öteki deyimle, ulusal gelirin bir avuç işbirlikçi sömürücü tarafından bölüşülmesi sürüp giderken ve bu arada halkın ürettiği tütün, fındık, pamuk aynı çevrelerce yok pahasına alınıp arada yine milyonlar vurulurken, vatanın öz kaynaklarını ton ton, yüzeyini metre metre satanlar da bu yolda gidenlere yeşil ışık tutup onlarla birlikte çalışırken, başka türlü olmasını, başka koşullar içinde yaşamasını sürdürmesi de halkın kuşağının kıldan, yiyeceğinin kilden olması sonucunu doğuruyor. İnanmazsanız birlikte görelim. Elimizde, yürek çırpıntıları içinde aç susuz, üşüyerek, donarak köy köy gezilerek ve oralarda iliğine kadar milim milim yaşanarak kazanılmış gözlemlerden oluşmuş bir kitap var. Kıyımlarına ve sürgünlerine, bu çalışmalarına fırsat ve ortam yaratıldığı için sevindiğimiz köylü, köycü ve de sapına dek halkçı dostumuz Behzat Ay yazmış kitabı. Adını da Gün Doğusu koymuş. Güneydoğu Anadolu bölgesini konu edinmiş. Bazen katır sırtında, bazen yaya yapıldak gezerken halkın içinde bulunduğu duruma can gözleriyle bakmış. Oralarda sıcağı sıcağına yazmış yazılarını. Yazıların etkili oluşunun nedeni burada gizli. Sonradan yazsaydı korkunçluğunu saplamaya çalışırken bazı önemli ayrıntılardan bizi yoksun bırakabilirdi. Şimdi lafı bırakarak, bu memleket uzun laftan battı, yapıtı ve dolayısıyla gün doğusunu inceleyelim. Eğitim. Köylerde Türkçenin dışındaki diller konuşulmaktadır. Asker ya da kursa gitmiş bir iki kişi bazı yerde Türkçe konuşabiliyor ve bunlar çevirmenlik yapıyorlar. Çok yerde onlar da yok. Örneğin köyün birinde eğitmen, köylüyle kaymakam ve müfettiş, hükümet adamları arasında çevirmenlik yapıyor. Dağdan taştan kum, çakıl çekilerek yapılan okullar. Sonra okullara kız öğrenciler pek gitmiyor. Zaten okul çağında evleniyorlar. Köyde okula 80 çocuk kaydolmuşsa bunun 20'si bile okula gelmiyor. Öğretmenler eşkıya korkusu altında köyde duramıyor. Duranları soyuyorlar. Okula gidebilen çocukların başı gözü yara içinde. Dersliklerde sıra, kitap, defter, tebeşir, soba, odun, kömür yani araç ve gereç adına bir şey yok. Siirt'in 3 kilometre yakınındaki bir köy okuluna bile kız öğrenci adımını atmamış 10 yıldan beri. Vali uğraşmış yine sağlayamamış kızların okula devamını. Her şey gibi ilkokula devam zorunluluğu da kağıt üstünde kalmış. Öğretmenler de açlıktan yakınıyorlar. Okuldan yeni çıkan bir ebe 1200 lira alırken bir öğretmen 400 lira alıyor. Kısaca eğitim ve eğitimciye verilen önem sayı olarak da ruh olarak da sıfır. Hatta sıfırın altında. Yoksulluk. Yoksulluk ise sıfırın altında 40 derece. Ürpertiyor insanı. Azıcık üzüm yetiştirebilen bir köye bile hemen Paris adını vermişler. Paris bolluk anlamına geliyor. Ne kadar darda olduklarını düşünün. Yüksek bir kayanın tepesinde yiyecek ot toplarken kadınlar aşağı düşüp parçalanıyorlar bahar mevsiminde. Böylece evde aç bekleyen çocuklarına da ot götüremiyorlar. Dere kenarlarında sözüm ona çamaşır yıkayan kadınlar, sırtlarındaki yama bile bulamadıkları delik deşik çabukları yuyup seriyorlar ve onlar kuruyana dek çırılçıplak bekliyorlar. Gelen geçen yolculardan saklanma alışkanlıkları da yok. Çamaşırları kuruyunca giyiniyorlar. Hayvanlarla insanlar ortaklaşa bir gözdelikte yaşıyorlar. Taşları sökerek tarla yapmaya uğraşıyorlar kadınla erkekli kümeler. Bu dağlık yerin bu yönden Karadeniz bölgesinden ayrımı yok. Giysiler yama yama üstüne ve kirli. İlkokula kayıtlı ve biraz devam etmiş öğrenciler bile Adana tarafına gidip dilencilik yapıyorlar. Bu okulculuk daha iyi yürütülse de işe yaramıyor. Okul öğrenciye, öğretmen de köyün yaşamına hiçbir katkıda bulunamıyor. Atatürk zamanında ağalar sürgün edilmiş, bazıları Suriye'ye geçmiş. 1950'de af çıkınca yine gelip her şeye sahip olmuşlar. Köylünün biri 3 ağa olmasa her şey düzelebilir. Hiç olmazsa eşkıya korkusu kalmaz diyor. Eşkıya. Ağalar eşkıyaları yaratıyorlar. Yine bir köylünün belirttiği gibi eşkıyalık cehaletten gelmiyor. Çakır Söğüt köyünün halkı eşkıya korkusundan yollara dökülmüş göç ediyor. Eşkıyalar 12 yaşındaki çocukları dağa kaldırıyor. Eşkıyalarla jandarmalar çarpışıyor. Köylüler hep eşkıya üstüne konuşuyorlar çünkü yaşantılarının başka anlamı, rengi yok. Göçen köylülerin ekinleri biçilecek, harmanları savrulacak kalıyor. Her gün baskın, her gün soygun, öldürme. Bu olaylar yaşantı diye bir şey bırakmamış. Halk birbirini yiyor işsizlikten, topraksızlıktan, açlıktan. Köylülerin bir bölüğü göç ederken bir bölüğü dağa çıkıyor. Bu işin sonunda kan davaları başlıyor ve gücü yetene durumu çıkıyor ortaya. 180 eşkıya çetesi var yalnız Siirt ili sınırları içinde. İnsanlar boğazlanıyor, ölüler Botan çayında yüzüyor, dullar, yetimler çoğalıyor. Kente kaçıp ya da göçüp gelenler de iş arıyorlar, hava alıyorlar. Nedenine gelince halk ağalığı, kan davasını, işsizliği ve de sahipsizliği gösteriyor eşkıyalığın nedeni olarak. Doğaldır ki kokuşmuş düzen ve temizlenip süpürülmeyen 800 yıllık pislik baş neden ve de bu nedenin sürüp gitmesinde çıkar gören dünkü ve bugünkü yöneticiler. Hastalık. Yattıkları yeri, açlıklarını, çıplaklıklarını, yaralarını, berilerini hesaba katınca sağlık içinde olmadıklarını biliyoruz. Üstelik bu bölgede sağlık sosyalizasyonu denemesi var. Zaten başka türlü ebe falan göremezlerdi. Hayvanların işediği kuyuların suyunu şifa niyetine içiyorlar. Sidikli ve de sidik kokan açık şarap rengindeki suları. Gözleri trahom, kör mü trahomlu mu çok belli değil. Cüzzamı da veremi de eklemeli. Yani iler tutar yanı yok halkın sağlığının. Frengi kızamık da öylesine. Kısaca bunlardan oluşan sayıyla nüfus 50 milyona çıkıyorsa hiç çıkmasın daha iyi. Sağlığı ve yaşantısı normal 5 milyon vatandaş yedir böyle bakımsız hastalıklı 50 milyonun yerine. Taşıtsızlık. Halkın yolculuğu köyden köye ya da köyden kente gidiş gelişleri hep yaya. Tabanvayla. Durumu iyi olanlar, devlet memurları katır bulup onunla yapıyorlar saatler süren yolculuklarını. Çaylardan geçişte bir de onların bir araya gelmesinden oluşan keleklerle ya da kaba saba kayıklarla yapılıyor. İnsanlar yüklü katırlar doluyor içine. Çok tehlikeli olduğu doğal. Geçebilenlerde de insanlık hayrı kalmıyor korkudan. Geçenlerde İbrahim Saffet Omay'ın bir öyküsünü okudular radyoda. Bu bölgede bir çaydan geçenleri anlatıyordu. Asılarak kayığı çekenlerden biri de kayboldu çayın içinde. İstanbul Boğazı'na köprü yapanların ve Anadolu halkı şöyle, Anadolu halkı böyle diye radyolarda söylev çekenlerin kulakları çınlasın. Toplumsal yaşantı. Kızlar küçücükten evleniyorlar. Bir adamın birkaç karısı olabiliyor. Parası olan istediği kızı ve istediği kadar kızı alıp kendine karı yapıyor. Köyde bakkal falan yok. Yiyecek üretimi de yok. Doğup sonra hastalanıp sonra ölüyorlar. Bayramı seyranı unutmuşlar. Temizlenme yeri ne evlerde ne de genel anlamda var. Temizliğin sözünü etmek bile gülünç. Köylere giden öğretmenler yoksunluklar içinde üzgün. Bir yandan da eşkıya korkusu içindeler. Halkla bağ kurmaları mümkün değil. Aslında yetişme biçimleri de bunun böyle olmasını gerektiriyor. 16 dağ köyünün aşağıdaki düzlükte birleşmesini düşünen yazar, köylülere açıyor düşüncesini. İyi olur diyorlar. Herkes oraya hoplayarak evini taşır, döllerimiz okur, şehir olur burası. Sirt'e gitmekten kurtuluruz. O zaman can mal güvenliğinin de belki sağlanacağını söylüyorlar. Sonuç. Yazara göre ağanın, şeyhin nüfuzundan insanlarımızı hemen kurtarmalı. Üretimi artırıcı, işsizliği giderici, eğitimi yaygınlaştırıcı, ulaşımı kolaylaştırıcı bilimsel yollara başvurmak gerek. Neden Siirt Lisesi'ni bitirenler zayıf çıkıyor da üniversiteye giremiyorlar? Neden Ankara'da oynayan tiyatro oyunu buraya gelemiyor, gelirse vali oynatmıyor? Neden burada çalışan görevlilerin olumlu düşünenleri mimleniyor ve halka kötü kişi olarak tanıtılıyor? Böyle mi kurtulacak bu halk, diyor yazar ve sürdürüyor. Türkiye'nin gırtlağına borç hançeri dayanmış. İş alanı yok. İşsizler, açlar çığ gibi çoğalmakta. Mülkiyetin kutsallığından söz edilir, mülk sahibi vurguncuların dışında kalan milyonlarca halk mülksüz. Türkiye'nin insan manzaraları korkunç, ürpertici ve utanç verici. Palavralar, sömürüler, demagojiler Türkiye'de. Yerinde sayan hatta geri giden ülke Türkiye. Bu korkunç görüntüyü görmezlikten, bilmezlikten gelen vurdum duymazların, umursamazların bıktırıcı palavraları bitmeli. Bilime uyan, insana yakışan ve de çağ dışı kalmayan bir düzen istiyor halkımız. Bu durum değişmedikçe, bu gerçekleri çamur gibi alıp nurlu ufuk edebiyatı yapanların suratlarına fırlatmak boynumuza borçtur. Üssün Aslı. Şöyle inceden inceye bir düşünmeye başlasak, utançtan yerin dibine geçmek işten bile olmayacak. Düşünün bir kere, yıllardan beri dünya kadar yardım alırız, güya bu yardımların Türk ulusuna yararı dokunacak, sırtımız çabut görecek, sonra da toprağımızı işleyip madenimizi kazarak kendi yağımızla kavrulur duruma geleceğiz. Ama nerede? Yardım aldığımız ne kadar gerçekse, bu zaman içinde gerisin geriye gittiğimizde o kadar gerçek. Toprağımızdan ürün kaldırıp da karnımızı doyurma yollarını unuttuk. Bu tarım ülkesine bilmem kaç deniz aşırı bir yer olan Amerika'dan buğday gelir ve avuç avuç halka dağıtılır, ister yiyerek öl, ister yemeden dercesine. Bu da çoğu kez kanımız pahasına olur. Bilmem kaç torba süt tozu, kaç kilo yağ, peynir getirilerek ikişer lokma dağıtılır. Ne olmuş? Amerikan halkın Türk halka hediyesi imiş. Bunlar gelmese ölür müyüz? Atatürk'ün dediği gibi ya bağımsızlık ya ölüm diye bağırası geliyor insanın. Üstüne üstlük iliklerimize kadar sokulmak ve çocuklara içirilen süt tozlarının bizi kaçta kaç Amerikanlaştırdığını araştırmak için de elden geleni yaparlar. 1962 yazında Türkiye'de Amerikalıların yaptığı geniş çaplı bir araştırma bunun bir belgesidir. Amerikan parasıyla beslenen ve orada kendilerine benzettikleri aydınlarımızın Amerikalılarla ortak yönettikleri test ve araştırma bürosunca yapılan bu araştırma, kaleyi içten elde etme yollarının yalnız bir örneğidir. Bütün illerimizin köylerinde, ortak özellik taşıyan köylerde yapılan araştırma, köylülerin karşılık vermeleri gereken bir sürü soruyu içeren bir anket özelliği taşıyor. Köyünüzün yakınında halkın ziyaret ettiği türbe veya yatır var mı biçiminde sorulardan tutun da, köyünüzde kaç tane ağa vardır, köyde civarda kaç tane tesirli şeyh var, köyün halkı dinine ne kadar bağlıdır, 18 yaşından küçük gençler oruç tutar mı, ağa mı, muhtar mı, öğretmen mi, yoksa nahiye müdürüyle kaymakam mı dini işlerde size yardım eder, vaiz köyünüze ne kadar sık gelir, köyünüzde Müslüman olmayan var mı? Erkeklerin yüzde kaçı her gün camiye gider? Faydalı fikirler imamdan mı, ağadan mı yoksa köyün başka ileri gelenlerinden mi gelir? Köyünüzün kadınları akıl danışmak için imamın karısına mı giderler? Köyünüzde en çok itibar edilen kimdir? Muhtar mı, köy ağası mı, bir başka köyün ağası mı, köy imamı mı, öğretmen mi, kaymakam ve bucak müdürü mü? Oğlun bir meslek seçmek istese, din adamı mı, fabrikatör mü, tüccar mı, yoksa müteahhit mi olmasını istersin? Kazağınızın kaymakamı olsan neler yapardın? Memleketin başbakanı olsan neler yapardın? Dertlerin ve sıkıntıların senin çekemeyeceğin kadar fazla mı? Gibi sorulara kadar uzanıyor. Sorular saymakla bitmez. Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesi, köylünün dini inançlarıyla uyuşur mu yoksa uyuşmaz mıymış? Eve resim asmak dini inançlarla uyuşur mu, uyuşmaz mıymış? Oruç tutar mıymış? Köylü partileri tanır mıymış? Muhtarla imam aynı partiyi mi yoksa ayrı ayrı partileri mi tutarlarmış? Saylav seçimlerinde oy kullanmış mı vesaire? Önceden hazırlayıp da anketten çıkardıkları sorular da ilginç. Keşke onları da çıkarmasalar da iş tamam olsaydı. Çünkü çıkarılan sorular arasında hiç Amerikan askeri gördün mü? Amerikalıları sever misin? Amerikan yağı yedin mi? Biçiminde sorular da varmış. Amerikalıların Türkçe, Kürtçe bir sözlük hazırlamaya giriştiklerini de anımsarsınız herhalde. Sonuç şudur ki adamlar etkilerini genişletmek, kaleyi içten almak için basılacak zayıf damarları ve köylüyü ezen, ezmekte olan ağır taşları aramaktadırlar. Onları bulurlarsa işleri iş. Bakalım sonuç ne olacak? Köy halkına imamı mı, muhtarı mı yoksa ağayı mı önder olarak seçecekler? Din yönünden köylünün isteklerini bir an önce yerine getirip de bağnazlık bataklığına yuvarlamak için ülkemizde neler yapılmasını isteyecekler ve bu konuda bizimkilere neler buyuracaklar bakalım. Araştırmanın karalamalarını da Amerika'ya götürdüler. Yurdun dört bir yanında 462 örnek köyde yapılan bu araştırmanın köyünüzün karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun nedir sorusuna verilen karşılıkların %100'ü şöyledir: açız. Bu açlığı sömürerek ve aydınların gözlerine para ile perde çekerek bu ülkede at oynatmanın en kolay yol olduğunu biliyor Amerikalılar. Bunun içindir ki Maliye Bakanlığı'nın bütçesi yanında bir özel bütçe yaparak ve Maliye Bakanlığı'na karşın ders malzemeleri merkezi, öğretmeni iş başında yetiştirme merkezi, filmcilik merkezi, test ve araştırma merkezi, mektupla öğretim merkezi, ordu eğitim merkezi gibi yerlerde sözde Türkiye'yi temsil edebilecek aydınları saati 80 liradan besleme yoluna gitmişlerdir. Saydığım yerler sadece Eğitim Bakanlığı'na bağlı birkaç yer. Bütün bakanlıklarda da böyledir. Her dairenin başında bir Amerikalı. Artık ders malzemeleri merkezinin Amerikanlığı bize ne ölçüde sokacağından, öğretmenin iş başında kimlerin tutumuna göre ve kimlerin propagandası için yetişeceğinden yana kuşkumuz olabilir mi? Oralarda çalışanlardan işittiğim sözlerden biri şu: Amerikalılar sermayelerini pir aşkına bizimle bölüşüyorlar, daha ne yapsınlar? Bu aydınların hepsi birkaç yıl Amerika'ya yollanıp bol keseden besleniyorlar doğallıkla. Bir uçtan yeni yetişenler de aynı çarkın dişlileri arasına alınıyor ya da öncekiler tarafından atanıyorlar. Ama yine de kendilerine uyduramadıkları kişi arada bir çıkıyor olmalı ki Amerikalılar buna çok kızmakta ve hayret etmektedirler. Bunun için bir örnek verdi arkadaşlar. UN'ün eski sayılarından birinde kendilerine dokunur bir yazı görünce nedense bu Amerikalı ötekilerin aksine olarak sömürgelerinin diliyle lütfen ilgilenmiş ve okuyacak kadar öğrenmiş. Yazıyı yazanın bu biçim bir yazı yazmaması, yazamaması gerektiğine inandığı için olamaz bu, Mümtaz Soysal Ford bursuyla Amerika'da okudu, nasıl olur da Amerika'yı eleştirebilir demiş. Sonra da ettiğine bak şunun, şunun ettiğine bak diyerek kafasını sallayıp yürümüş. Hepsinin yürüdüğünü dünya gözüyle bir görebilsek diyeceğim ama yüzden fazla ikili anlaşmayla ve 100 milyar dolar borçla kıskıvrak bağlı olduğumuzu düşününce umudum azalıyor. Başımızda bir IMF ve U2'lerin uçuşları var ayrıca. Yine de Komer için, 6. filo için gençliğin direnişini görünce çıkmadık canda bir umut parlıyor. Değilse Kerem dedenin dediği gibi umut bitende yaşam bitecek. Üstleri saymayın, aslar önemsiz mi? Zehirleme ya da Kore Nire. Talim Terbiye Kurulu'nun derin uykulara dalmış olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Kabul etmiş oldukları ders kitaplarının da çok kez gerçeğe aykırı paragraflarla dolu, zayıf ve çocuklara göre olmadığını ekliyoruz. Ama anlayan çıkmıyor. Çünkü hesaplarına öyle geliyor. Çıkarları bunun böyle sürüp gitmesini gerektiriyor. Gerektiriyor ama çocuklarımız da okullarda nasıl zehirleniyor, kimsenin haberi yok bundan. Kimsenin umurunda değil okullarda okuyan milyonlarca körpe çocuğun nasıl aldatıldığından. Birkaç dal kavuk yazarın, birkaç sözüm ona eğitimci görevlinin çıkarı, milyonlarca çocuğun geleceğinden üstün tutulmaktadır. Tapınma yolunu seçen yazarlar, konularını gerçeklere, yönetmelik ve yasaların isteğine göre değil, o günkü iktidarın tutumuna göre işliyorlar. İktidar ayaktayken gülünçlüğü, rezilliği bilinen ders kitaplarının, iktidar devrilince de okutulması sürdürüldü mü diyecek söz bulamıyor insan. Kilometrelerce gidiyorsunuz Anadolu bozkırında. Köyden köye geçiyorsunuz. Ağaç yok, gölge yok, yağmur yok. Tarlaya atılan tohumun bitmesi için yağmur bekliyor köylü. Barajların gösteri için yapıldığı ortaya çıkıyor oracıkta. Baharda yağmur duasına çıkıldığı halde yağmur düşmediğini, kuraklığın sürüp gittiğini biliyorsunuz. Köylerin çoğunda yiyecek buğday için devlet yardımı bekleyenler var. Kooperatif borçları için icra memuru gece gündüz dolaşıyor, ahırdaki kısrakları bile saptayarak ihtiyati haciz koyuyor. Bütün bunların acısını duya duya, her yılın ötekinden pek farklı olmadığını düşüne düşüne köyün okuluna gidiyorsunuz. Yapılan öğretim, hava. Neden hava? Neden hava olduğunu anlamak da zor değil. Hani ne demişler, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Anlasalar da anlamasalar da davula bir kere daha vurmak boynumuza borç oldu. Dördüncü sınıfın bulunduğu derslikteyiz. Çocuklar kitaplarını açmışlar, inceliyorlar. İlk ders yurttaşlık bilgisi. Önce sayfası gözüme çarptı açık kitapların. 41. Sayfa ortasında kapkara harflerle yazılmış, göze batan bir başlık. Köy kalkınması. Eskiden köylümüzün birçoğunun tarlası yoktu. Bunlar geniş toprağı olanların yanında ortakçı yahut kiracı olarak çalışırlardı. Çok yoksul ve perişan haldeydiler, diye başlıyor. Hiç toprağı olmayan ve toprağı yetersiz olanları hükümetin toprak dağıtıp onları kurtardığını ekliyor. Sonra tohum ıslah istasyonları açtı, oralarda tohumların iyileşmesi sağlanır, köylülere temiz ve sağlam tohumluk verilir. Eskiden köylü tarlaya attığı tohumdan pek az ürün elde ederdi. Hiç ürün alamadığı yıllarda olurdu. Artık bu felaketlerden kurtuldu denmektedir.